Sayfa 61 ayrım 6. 2.7.2 Brüksel görüşmeleri. Bugün barış açılımı denen sürece varan AKP hükümeti PKK görüşmeleri Oslo'dan önce Brüksel'de başladı. Masanın başında ABD ve İngiliz istihbaratı oturuyordu. Görüşmelerde AKP hükümetini MİT temsil etti. Hükümetin görevlendirdiği MİT yetkilileri ve PKK temsilcileri 2009 yılının Mart ayı başında Brüksel'de bir araya geldiler. Brüksel görüşmeleri sürerken 8 Mart 2009 günü İran'ın başkenti Tahran'a giden Abdullah Gül, ziyaret öncesinde gazetecilerin Kürt sorununa ilişkin sorularına 2009 yılında çok güzel şeyler olacak yanıtını verdi. Gül, Brüksel'de yapılan görüşmeler ilişkin beklentisini açığa vuruyordu. 23 Mart 2009 günü Bağdat yolunda uçakta Irak'ın kuzeyinden Kürdistan diye söz etti. Abdullah Gül, PKK ile işbirliğinde her zaman Tayyip Erdoğan'ın bir adım önünde oldu. Nitekim Cengiz Çan da çözümün mimarlarını şöyle açıklayacaktır. Sorunu iki Abdullah çözer. Daha 1980'li yıllarda Pentagon'a giren ilk gazeteci olarak itibar kazanan Cengiz Çan da TSEV'in hazırladığı ve 2011 yılının Temmuz ayında kamuoyuna duyurulan dağdan iniş, PKK nasıl silah bırakır? Kürt sorununun şiddetten arındırılması başlığı yayınlanmış raporunda sürecin şifresini iki Abdullah çözümü diye isimlendirmiş oldu. Dönemin ABD Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, 19 Mart 2009'da Washington'a geçtiği mesajda Brüksel'deki görüşmelerin adını almamakla birlikte gündemini bildiriyordu. PKK'ya af konusu Türk siyasetinin Bermuda şeytan üçgenidir. Karşılıklı olarak birbirlerinden şüphe duyan üç kurumla ilgili tehlikeli bir konudur. Bununla birlikte Türklerin çoğu şiddeti sona erdiren, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruyan ve devletin terörizme boyun eğdiği şeklinde algılanmayacak bir çözümü olasılıkla destekleyeceklerdir. Birkaç seçmen grubu bunu açıkça söylemekten çekinse bile silah bırakmanın böyle bir paketin parçası olması gerektiğini anlıyor. Dipnot Aydınlık 22 Ocak 2013. Brüksel görüşmelerin asıl gündemi Kerkük petrolleriydi. ABD baskısı sonucu AKP yönetimi, Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden vazgeçmiş ve Irak'ın bütünlüğünü siyasetini terk etmişti. 2007 yılında hızlanan bu süreçte Irak'ın kuzeyindeki yönetim artık Kürdistan olarak tanımlanıyordu. Erdoğan'ın çevresine toplanan grup, bariz hanelerle şirketler kurmuş, çıkar ortaklıkları oluşturmuştu. AKP iktidarı, Kerkük petrollerinin batıya akıtılması için Barzani yönetimine birlikte hareket ediyordu. ABD bu koşullarda AKP yönetimine PKK ile anlaşın, Barzani'yi himaye altına alın ve Kerkük petrollerinden pay alın talimatı verdi. Brüksel Anlaşması'nın can alıcı gündemi PKK'nın nasıl silah bırakacağıydı. Yeni anayasa da unutulmadı. Anlaşmanın genel maddelerini Aydınlık Gazetesi güvenilir kaynaklara dayanarak yazdı. Gelişmeler Aydınlık'ın haberini doğruladı. 1. Asker operasyon yapmayacak, PKK çatışmaya neden olacak durumlar yaratmayacak ve çatışmaya girmeyecek. 2. Yeni anayasada Kürtlerin vatandaşlık hakları kapsayıcı bir dille anlatılacak, dil ve kültürel hakları anayasal güvence altına alınacak. 3. Kürt sorununun çözümü için AKP hükümeti PKK-KCK ile görüşmeler yapacak, silahların bırakılması konusunda ortak bir görüş oluşturulacak. 4. PKK'nın yaptığı infazlar ile son 25 yılda Güneydoğu'da resmi görevlilerin terörle mücadele adı altında yaptıkları hukuk dışı eylemleri araştırmak amacıyla Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulacak. PKK bu komisyonun istediği bilgileri verecek, arşivlerini açacak, ilgili devlet görevlileri soruşturulacak. 5. Öcalan'ın cezaevi koşulları seçim sürecine kadar iyileştirilecek. Gazete, dergi, televizyon gibi hükümlü haklarından yararlanacak ve çözüm sürecinde örgütü yönlendirebilmesi için PKK ve BDP'den yetkililerle denetim altında ilişki kurmasına izin verilecek. Seçimin ardından silahsızlanma aşamasına geçilince Öcalan'ın Emiroğlu'ndan çıkarılarak ev hapsine alınması için kamuoyu oluşturulacak. 6. KCK operasyonlarında tutuklanan belediye başkanları ve BDP'liler tahliye edilecek. Genel af seçim sonrasında değerlendirilecek. Seçim barajı düşürülerek özellikle Güneydoğu'da oyların meclise daha fazla yansımasının önü açılacak. Anlaşma sözüm onu Brüksel'de bağlanmıştı. Oysa izlenecek plan David Philip'le hazırlatılan 15 Ekim 2007 günkü raporla çoktan belirlenmişti. Basında ikide bir APO yol haritasını çizdiği türünden haberler yayınlanır. Oysa yol haritası CIA'nin yan kuruluşlarından çoktan çizilmiş ve ilgililerin ellerine tutuşturulmuştu. Abdullah Öcalan'ın Brüksel Anlaşması'ndan sonra 15 Ağustos 2009 günü İmralı'da MİT görevlerine teslim ettiği yol haritasına bakılsın, bu gerçek bütün çıplaklığıyla görülecektir. Öcalan'ın yol haritasının eylem planı bölümü, bizim bildiğimiz ilk kez Cengiz Çandar'ın TESER raporunda yer aldı. Dipnot, Soros tarafından yenilendiğini iftiharla ilan eden İsrail muhibbi, TESER'in Cengiz Çandar'ı hazırlattığı Dağdan İniş, PKK Nasıl Silah Bırakır başlıklı yayınlanmış raporunun alt başlığı da çok sevimli. Kürt sorununun şiddetten arındırılması. Öcalan'ın yol haritasının eylem planı için bakının sayfa 91. Atlantik ötesinde kurulan tezgah Öcalan bütün çıplaklığıyla yol haritasına kaydetmiş. ABD ve AB'nin uyum yönünde teşvikleri, medya, sivil toplum, kamuoyunun büyük bölümü, Kürtlerin tamamının bu yönde eğilim göstermesi ilk defa demokratik çözüm planının uygulanabilirlik şansını artırmaktadır. PKK yasa dışı konumdaki varlığını ABD, AB, BM, Irak Kürt Federal Yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin içinde bulunduğu bir kurul denetiminde Türkiye sınırlarının dışına çıkarılabilecektir. Dipnot Çandar sayfa 93-94. Kısacası yol haritasının uygulanması şansı da denetim ve güvencesi de ABD, AB, BM ve Barzani Talabani'ye bağlanıyor. Irak, Afganistan ve Libya için yapılan yol haritalarının kopyası. Ve bir takım şaşkın ve kimliksiz solcularımıza emperyalist merkezlerde çizilen bu yol haritalarının peşinden gidiyorlar. Öyle bir yol haritası ki ABD, AB, Abdullah Gül, Abdullah Öcalan, TÜSİAD, TESEV, sivil toplum dönekleri, Barzani, Talabani, cümbür cemaat tam kadro mevcut. Türk milleti, Türkiye yurtseverliği, Türk ordusu bu haritada yok mu diyeceksiniz? Onlar da var. Abdullah Öcalan'ın diğer bir açık sözlüğü de her durumda Türkiye'yi baş düşman olarak anmasıdır. Dipnot Çandar, örneğin sayfa 80. Pamuk prenseslerin Türkiye düşmanlığına getirecekleri barışı zihninizde canlandırabilirsiniz. Demokratik çözüm ise Irak modeli. Başka deyişle ABD ordusuyla kuruluyor ve Talabani Cumhurbaşkanı. İsrail, Fırat Irmağı boyunda komşumuz oluyor. Üç İsrail oluyoruz cümleten. Dipnot, TESEV'in Cengiz Çandar hazırlattığı raporun eleştirisi için bakınız Doğu Perinçek 2 Abdullah raporu. Aydınlık 7 Temmuz 2011. Brüksel, Oslo, İmralı. Sürecin bütün duraklarında karşılaşacağımız yol haritasının hepsi 3 İsrail planına çıkmaktadır. Ve bugün artık uygulama aşamasına geçilmiştir. AKP hükümetiyle PKK'nın önüne konulan ödev, uygulamadaki zorlukların aşılmasıydı. 2009 yılı Mart ayında Brüksel'de yapılan anlaşma, 2009 yılı Ağustos ayında APO'nun yol haritası oldu ve 2010 yılında İmralı'da protokole bağlandı. Hükümet PKK ile işbirliğinin koşullarını oluştururken Barzani ayağını da inşa etti. 2010 yılının Ekim ayında Erbil konsolosluğunu açtı. Böylece Tayyip Erdoğan hükümeti, Barzani yönetiminde kurulan kukla devleti fiilen tanıdı ve Türkiye'nin kırmızı çizgilerini çiğnedi. 2-7-3 Habur açılımı. AKP hükümeti de PKK'nın Brüksel Anlaşması'nın ardından kamuoyunun hazırlanması için görevli gazeteciler sefer verildi. Milliyet yazarı Hasan Cemal, Nisan ayında PKK'nın Kandil Dağı'ndaki kamplarına yollandı ve Murat Karayalan ile bir dizi söyleşi yaptı. Dipnot Milliyet 5-13 Mayıs 2009. Kamuoyu Karayalan'ın 9 gün süren mesajlarıyla iman edilecekti. PKK'nın Kandil'deki lideri AKP hükümetine muhatap olarak belirlemesi için 4 seçenek öneriyordu. 1. İmralı, 2. İmralı olmazsa Kandil, 3. Kandil olmazsa DTP, DTP o zaman henüz kapatılmamıştı. 4. DPT, o DTP olmazsa İlter Türkmen'in aralarında bulunduğu akil adamlar. Murat Karayalan silah bırakma şartlarını da ortaya koydu. Dönemin İçişleri Bakanı ve sonradan açılım koordinatörü olan Beşir Atalay, 11 Mayıs 2009 günü Karayalan'ın açıklamalarını dikkate takip ettiklerini söyledi. Açılıma İmralı'daki Abdullah Öcalan da destek verdi. Öcalan avukatlarıyla yaptığı haftalık görüşmesinin 16 Mayıs 2009'da yayınlanan bölümünde bir yol haritası açıklayacağını belirtti. Ardından 2009 yılı Temmuz ayında açılım resmen ilan edildi. Beşir Atalay koordinatör olarak bir dizi görüşme gerçekleştirdi. O güne kadar PKK'yı terör örgütü ilan etmedikleri sürece DTP'lilerle görüşmem diyen Tayyip Erdoğan, kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk ile buluştu. Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP grubundaki makamında 5 Ağustos 2009 günü yapılan görüşme için kılıf hazırdı. Erdoğan başbakan olarak değil, AKP genel başkanı olarak görüştü. Böylece açılım Habur kapısına kadar geldi. Dağdan inenlerin temsilcisi olarak Kandil Dağı'ndan 8, Mahmur kampından da 26 olmak üzere toplam 34 PKK'lı 19 Ekim 2009 günü Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Habur girişini MİT Müsteşarı Emre Taner tarafından düzenlendiğini Cengiz Çandar açıkça yazdı. PKK'lılar pişman değiliz. Önderliğimizin mektubunu getirdik dediler ve anlaşma gereği serbest bırakıldılar. PKK'lıların tahrik olmamaları için her türlü özen gösterildi. Sınırda kurulan çadır mahkemesine Atatürk resmi ve Türk bayrakları konmadı. Mahkemece serbest bırakılan PKK'lılar DTP'nin topladığı kalabalıklar tarafından gövde gösterisiyle karşılandı. Recep Tayyip Erdoğan o 20 Ekim 2009 günü AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında dünkü manzara karşısında umutlanmamak mümkün mü diyerek ruh halini sergiledi. Ancak bu görüntülerin iki amacı vardı. Birincisi PKK ve BDP'nin anlaşma sürecince direnen kesimlerinin dize getirilmesi, diğeri de AKP'nin seçim propagandası için malzeme üretilmesiydi. AKP'nin ve PKK'nın siyasetlerini belirleyen asıl etken ABD ve işbirlikçileriydi. O dönemde de işbirlikçi Burjuvazi'nin görüşlerini saptamak için Soros'un beslediği TESEV'in Cengiz Çandar'ın hazırlattığı rapora bakmak yeter. Rapor 100 sayfa ve tek cümleyle özetlenebilir. Kürt sorununu çözmek için asker bertaraf edilmelidir. Raporun diliyle belirtilecek olursak, askeri seçilmişlerin yönettiği tek devlete tabi kılmanız gerekir. Rapordaki bütün bilgiler, bütün USA vurma en sonunda bu amaca yönünüyor. Türk ordusu ve milli güçler Baykal dahil bütünle etkisiz kılınmalıdır. Rapor sanki Amerika'nın keşfinden önce yazılmış. ABD neredeyse hiç yok. Orta Doğu'da ABD işgali yok. ABD projeleri de yok. İsrail'in ise 101. sayfada adı bile geçmiyor. ABD'siz ve İsrail'siz bir Orta Doğu çözülüyor. Kürt sorunu. PKK'ların Habur'dan giriş yapmasını bizzat Başbakan Tayyip Erdoğan istediği 2 yıl sonra ortaya çıktı. Murat Karayılan, Kandil'e giden Milliyet yazarı Hasan Cemal'e olayı şöyle anlattı. Habur talebi başbakanın kendisinden geldi. Barış adına somut bir adım diye bir grup gelsin dedi. Bunu kendi partisine siyasi bir destek olarak da görüyordu sanırım. İşte bakın artık dağdan iniyorlar havası. Biz de özenle seçtik Habur'a gidecek olanları. Herhangi bir hukuki problem çıkmasın diye özen gösterdim. Önder Apo'nun bu konuda acaba ters teper mi diye bazı kuşkular olduğunda söyleyebilirim. Yaşananlardan sonra başbakanın kendisini kararını değiştirdi. Birinci açılımda bitti. Habur görüntüleri halkın büyük tepkisine neden oldu. Kamuoyu araştırmaları alarm veriyor. AKP oylarının baş aşağı gittiğini yansıtıyordu. Demokratik açılım adı verilen politikaya halk desteği Haziran 2009'da %70,7 iken bu oran Ağustos'ta %45,6'ya, Habur'dan sonra Ekim sonunda %32'ye, Kasım 2009'da %31'e ve Aralık'ta %27'ye düştü. 2011 yılında seçim vardı. Halkın tavrı AKP'yi zorladı. Uygulama ertelendi ve 26 Aralık 2009'da ilk KCK operasyonu yapıldı. Diyarbakır'da elleri kelepçeli, tek sıra haline dizilmiş KCK'lı görüntüleri basına servis edildi. 2-7-4 Oslo görüşmeleri. Habur fiyaskosu üzerine AKP iktidarı PKK ile işbirliğinin yeniden gizli görüşmeler düzenlemesini çekti. 2009 yılı sonunda başlayan Oslo görüşmelerini kamuoyu 13 Eylül 2011 günü internete düşen ses kayıtlarından öğrendi. NATO'nun kirli işler merkezi Oslo'da yapılan görüşmenin kayıtları şu olguları kanıtlıyordu. Bir PKK ile başbakanlık görüştü. Görüşmelerde Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Kliğini, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hakan Fidan ve MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş temsil etti. Her ikisi de doğrudan başbakanlığa bağlı iki kurumun en üst düzey bürokratlarıydı. PKK ile TC Başbakanlığı levhası altında ABD'nin BOP eş başkanlığı görüştü. 2. CIA denetiminde görüştüler. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Kli, PKK ile CIA denetimi altında görüştü. Birlikte anayasa yaptılar. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Kli, bölünme anayasasının en önemli maddelerini PKK ile görüşerek Abdullah Öcalan'ın da katkılarıyla hazırlandı. PKK'yı yasallaştırmak için anlaştılar. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Kli, PKK yöneticileri PKK'yı yasallaştırarak normal siyaset hayata katma konusunda anlaştılar. 5. PKK'ya özgürlük alanı açtılar. PKK'nın yasallaştırılması anlaşmasının uygulanmasına geçildi. PKK'ya geliştirilen bir özgürlük alanı fiilen açıldı. 6. PKK'nın silahlı güçlerine dokunulmazlık sağladılar. PKK'ya açılan özgürlük alanından PKK'nın silahlı güçleri de yararlandı. Bu konuda Güneydoğu'da vali ve emniyet müdürlerine gerekli talimatlar verildi. 7. PKK'ya düşmanlık yapan kamu görevlilerini sapladılar ve cezalandırdılar. PKK ile yapılan anlaşmaya uymayarak PKK'ya tutanaklardaki kayda göre düşmanlık ve şey yapan kamu görevlileri PKK'nın isim vererek yaptığı şikayetlerde saptandılar. İsmi verilenlerin Ergenekon, balyoz soruşturmalarına alınarak cezalandırıldığı anlaşılıyor. 8. Habur'u birlikte örgütledikleri anlaşıldı. PKK'lıların Habur'dan giriş ve Habur'dan çadır mahkemesi kurulmasının AKP-PKK anlaşması ile düzenlendiği ve uygulandığı görüşme tutanaklarından anlaşıldı. 9. MİT yöneticileri PKK'ya kuryelik yaptı. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Kli'yi PKK ile Abdullah Öcalan arasında yazışma ve çizişmelerde MİT'in en üst düzey yöneticilerini kuryelikle görevlendirdi. MİT yöneticileri kurye görevini düzenli olarak yerine getirdiler. 10. Yasa dışı bir koalisyon kurdular. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Kli ile PKK arasında yasa dışı bir koalisyon fiilen kuruldu. Vali ve emniyet müdürlerine verilecek talimatlardan anayasa taslağına kadar ülkenin çok önemli kararları bu koalisyonda görüşlere kararlaştırıldı. 11. Tayyip Erdoğan'ın kime hakaret ettiği aydınlandı. Tayyip Erdoğan'ın meydan nutuklarında PKK ile görüşenler müfteridir, şerefsizdir, alçaktır nitelemesini kime hedef aldığı aydınlığa kavuştu. 12. MİT Müsteşarı bilgi ve kişiliğini sergiliyor. Bugünkü MİT Müsteşarının argumentation diyecek yerde articulation kavramını kullanacak kadar bilgili olduğu ve aynı zamanda bilgisini göstermek için yabancı sözcük paralamaya meraklı bir kişiliğe sahip olduğu ortaya çıktı. 13. AKP'nin kadro düzeyi görüşmelere yansıdı. Yılışıklığa varan ifadeler, senli benli konuşmalar ve laubalilik görüşmelerin düzeyini yansıttı. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Kli'nin kendilerine uygun kadrolarla çalıştığı görüldü. Dipnot Doğu Perinçek Aydınlık 16 Eylül 2011. Bu görüşmelerle ilgili Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül yönetiminin siyasal ve cezai sorumluluğunu değerlendiren yazı için bakın Doğu Perinçek, Tayyip Erdoğan'ların PKK ile görüşmelerinin değerlendirilmesi. Aydınlık 17 Eylül 2011. Oslo görüşmeleri sürdürülürken AKP iktidarın açılım koordinatörü İçişleri Bakanı Beşir Atalay 15 Ocak 2010 günü açılımın birinci paketini açıkladı. Bu tanıtma sırasında AKP'nin varlık nedenini de itiraf etti. Açılım AKP'nin kurulmasıyla başlamıştır. Dipnot Hürriyet 16 Ocak 2010. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek daha önce 13 Kasım 2009 günü bu gerçeği daha doğrudan bir ifadeyle açıklamıştı. AKP'nin varlık sebebi Kürt açılımıdır. Dipnot Hürriyet 13 Kasım 2009. Bu itiraflar solcular için çok büyük dersler içeriyor. ABD emperyalizmi PKK iktidar ortağı yapan açılımı daha 2002 öncesinden tasarlamış ve AKP'yi de bu amaçla kurdurmuştu. 2012 yılı Mayıs ayında hazırlanan CFR raporu, Obama'nın Tayyip Erdoğan üzerindeki kişisel saygınlığını kullanarak yeni bir Kürt açılımı denenmesini öngörüyordu. Dipnot Teori Sayı 274 Kasım 2012. Aynı Mayıs ayında bir ABD'ye giden BDP heyetinden Milletvekili Aysel Tuğluk, Obama'nın seçimden sonra Türkiye'yi ve AKP'yi masaya yatıracağını belirtiyor ve bu bir dizayn olacak diyordu. Dipnot Özgür Gündem 31 Mayıs 2012. PKK kuyruğundaki solcuların hangi projelerde rol üstlendiklerini anlamaları için daha ne gerekiyor? 2.7.5 APO'nun MİT ile İmralı'da gizli görüşmeleri ve Tayyip Erdoğan'a yazdığı açıklanmayan mektubu. Oslo görüşmelerin açığa vurulma tarihi anlamlıdır. 13 Eylül 2011. Aynı günlerde Abdullah Öcalan'ın dışarıyla bağlantıları kesildi ve İmralı'da gizli görüşme sürecine girildi. AKP hükümeti bu kez PKK'yı devre dışı bırakarak MİT aracılığıyla doğrudan Öcalan ile görüşmeye başladı. Suriye'nin PKK'yı APO üzerinden denetim altına alma modeli örnek alındı. Suriye muhaberatının uygulaması özet olarak PKK'yı Abdullah Öcalan üzerinden yönlendirmekti. Lideri üzerinden bütün örgüt denetleniyordu. Abdullah Öcalan 2012 yılının Ocak ayında kendisiyle görüşmek isteyen kardeşi Mehmet Öcalan'a "Burası çok hassastır. Görüşe çıkmamız uygun değildir." notu gönderildi ve görüşe çıkmadı. Abdullah Öcalan'ın hizmet ettiği görevin verimli yürümesi için süreç her türlü söylenti ve dedikoduya kapatıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Abdullah Öcalan arasındaki samimi ilişkinin o süreçte geliştiği görülüyor. Abdullah Öcalan'ın Hakan Fidan konusunda duyarlılıkları çok ileri bir bağlılığın izlerini yansıtıyor. O kadar ki APO, Fethullahçılarla çatışmasında Hakan Fidan'a yakın koruması konumundadır. Gazeteler Öcalan'ın Hakan Fidan duyarlılığını şu başlıkta yansıttılar. Bir gazete başlığının fotoğrafı. Fidan yalnız bırakılmamalı. Milliyet 28 Şubat 2013. Abdullah Öcalan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan arasındaki görüş ve duygu birliği daha sonra APO'nun açıklamalarına da yansıdı. Abdullah Öcalan Paris'te Sakine cansızları katleden merkezin bir zamanlar Hakan Fidan'a da tertip yapmaya kalktığını söylüyordu. Hasımlar ortaktı. Abdullah Öcalan her fırsatta MİT müsteşarına bağlılığını dile getirdi. Dipnot, Aydınlık'ın 30 Haziran 2012 tarihinde başlık üstünden duyurduğu haberde Öcalan'ın MİT'e ait silah helikopterle İmralı'dan çıkarıldığı ve MİT Bursa Bölge Başkanlığı Merkez Misafirhanesi'ne götürüldüğü bilgisi yer aldı. Haberde misafirhanenin Öcalan'la yapılacak görüşmeler için ara istasyon işlevi gördüğü duyum aktarılırken Öcalan'ın son dönemlerde zamanının büyük bölümünü bu misafirhanede geçirdiği yazıldı. 1 Temmuz 2012 tarihli Aydınlık'ta da Öcalan'ın kısa bir süre önce MİT'e ait bir yatta ABD'lilerle buluştuğu ve 2 saatlik bir görüşme yaptığı duyuruldu. APO ile ziyaretlerin önlendiği dönemdeki görüşmelerde ABD'ye bildirildi ve APO'nun ABD güvencesi istemesi üzerine bazı ABD'li uzmanlar da APO ile görüştürüldü. Bu görüşmeler sonuçlandıktan sonra İmralı görüşmeleri resmi olarak açıklandı. Bu haberdeki ayrıntılar ne kadar doğrudur zamanla aydınlanır. Ancak Öcalan'ın CIA denetiminde MİT ile yaptığı görüşmeler taraflarca inkar edilmediği gibi çeşitli belgeler ve tutanaklar sürecin CIA yönetiminde yürütüldüğünü doğruluyor. Kamuoyunda sorular yoğunlaştı. İmralı'da neyin müzakeresi yapılıyordu, hangi anlaşmalar bağlanıyordu? PKK cenahı da merakını gizlemedi. Vatan Gazetesi'nin PKK Avrupa sorumlularından diye tanıttığı DEP eski milletvekili Remzi Kartal, "Biz Öcalan'ın hükümete ne dediğini öğrenmek, bilmek istiyoruz." sözleri de o merakı yansıttı. Dipnot, Rudav internet sitesinden aktaran Vatan 31 Aralık 2012. İşte burada Öcalan'ın Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup süreci anlamamız için anahtar değeri kazanıyor. Hürriyet yazarı İsmet Berkan durup dururken o mektubu yazdı. Dipnot İsmet Berkan, Hürriyet 18 ve 22 Ocak 2013. Öcalan bu mektubu Tayyip Erdoğan'a çözümde rol alabileceğini bildiriyordu. Bakınız Abdullah Öcalan'ın İmralı'ya gelen BDP heyetinin anlatımına göre İmralı süreci nasıl başlamış? Süreci esastan bozan güç kim diye baktım. Savcının 7 Şubat MİT'e darbesi. Ben bir darbeyi sezdim. Cezaevi müdürüne MİT Müsteşarı Hakan Bey'i yalnız bırakmamak gerekir dedim. Sözlü yazılı iletişime geçtim. 5 ay önce tekrar kanal açıldı. Diyalog başladı. Dipnot Abdullah Öcalan'ın BDP milletvekillerine söyledikleri. İmralı tutanakları Milliyet 28 Şubat 2013. Öcalan 7 Şubat 2012 öncesinde Fethullah Gülen yandaşları MİT'e darbesini seziyor. Cezaevi müdürünün Hakan Bey'i yalnız bırakmamak için başvuruyor. Sözlü yazılı iletişime geçiyor. Başka da işte MİT müsteşarına başvuruyor ve kanal açılıyor. Kanalın açılması tarihi BDP yöneticileriyle görüşmesinden 5 ay önce yani Ağustos-Eylül 2012 aylarına rastlıyor. Kanalın açılmasından sonra başlayan sürecin bir aşamasında Abdullah Öcalan'dan Tayyip Erdoğan'a hitap eden bir taahhütname alınıyor. Açıktır ki Abdullah Öcalan'ın güven vermesi için bağlanmanın ruhunu tutanağa geçirmesi isteniyor. Abdullah Öcalan yalnız MİT'te sözlü ve yazılı başvuruda bulunmamış, Ona bu başvuruları üzerine bir mektup yazdırmışlar. İstihbarat teşkilatları bu tür başvuruları belgeye bağlar. Mektubu alır ve arşivine koyar. Bunu bilmeyen devrimci örgüt var mı? O taahhütname Öcalan'dan alınmaksızın İmralı açılımı kamuoyuna açıklanamazdı. Tayyip Erdoğan iktidarı APO'dan o mektubu aldığı için İmralı süreci ilan etti. Bir tür garanti belgesi. Abdullah Öcalan'ı Tayyip Erdoğan ve Hakan Fidan'a bağlayan belge. Yapılan açıklamanın kendisi sözleşmenin bağlandığını işaret eden en önemli kanıttır. Bütün istihbarat örgütleri önce imzalı belge alır, ondan sonra uygulamaya geçilir. O belge sürecin temel güvencesidir. Abdullah Öcalan'ın anlatımlarında yukarıda belirtildiği gibi yazılı ve sözlü iletişimlerini doğrulamaktadır. Öcalan'ın bu süreçten vazgeçmeyeceği yönündeki kararlılık beyanı, kuşkusuz Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupla belgelediği bağlantısının kaçınılmaz sonucuydu. Hakan Fidan'ın da ondan vazgeçmeyeceği garantidir. Bu karşılıklı vazgeçilmezliği, Kandil'de yarattığı rahatsızlık görüşmenin merkezindeki konudur. Öcalan Kandil'e kızdığını açıkça belirtiyor ve PKK'yı bu sürece uyum göstermezse beni yok bilin diyerek tehdit ediyor. Kendisi ortaya koymuştur tıpkı Tayyip Erdoğan gibi. Peki o mektubu BDP ve Kandil merak etmiyor mu? Acaba liderleri TC Başbakanlığı koltuğunda oturan BOP eş başkanına ne yazmış? Ne yazmış da kanallar tekrar açılmış. Gel beraber Kürt halkını kuralım mı, kurtaralım mı demiş. O zaman açıklamasında hangi sakınca var? Ben ABD emperyalizmi ve İsrail'e karşı Türkiye'nin bağımsızlığı ve halkın özgürlüğü için her hizmete hazırım mı demiş. Öyle olsa niçin gizlensin? Herkes sevinir. BDP heyetleri gidiyor, Öcalan'a niçin sormuyorlar? Siz Tayyip Erdoğan'a o mektupta ne yazdınız? Niçin o mektubu gizliyorsunuz diye. Murat Karayalan MİT aracılığıyla Abdullah Öcalan'a mektuplar yolluyor. Niçin sormuyor? O mektupta neler var diye. Abdullah Öcalan MİT müsteşarı ve TC başbakanı ile paylaştığı sırrı niçin lideri olduğu örgütten gizliyor? APO hangi örgüte bağlı? MİT müsteşarlığına mı yoksa PKK'ya mı? Süreci anlamak için önemli altını çizmek gerekir. Abdullah Öcalan'ın mektubu Tayyip Erdoğan'ın elindedir. Abdullah Öcalan o mektupta kayda geçirilen sorumlulukları yerine getirmektedir. Abdullah Öcalan'ın bu kadar parlatılması nedeni de o taahhütnamedir. Abdullah Öcalan mektupla bağlanmıştır. Dipnot. Türkiye solu içinde bir tek işçi partisi bu mektubu önemsedi. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey'in Tayyip Erdoğan'a ısrarla yönelttiği Öcalan'ın mektubunu açıkla talebi ABD projesindeki bütün oyunları zor durumda bırakıyor. Bu gerçekler PKK'nın kuyruğundaki solda devrimci ahlaki değerlerin denek taşına niçin vurulmuyor? Önemli sorudur. Düşünün bir lider yakalandığı gün uçakta devlete hizmet etmeye hazırım diyor. Kimileri diyor ki korktuğu için canını kurtarmak için söylemiştir. Güzel de canını kurtarmak için her türlü hizmete hazır olan bir lider kendisinden başka kimi kurtarabilir? Diyelim ki o gün canını kurtarma sorunu vardı. Lider için geçerli değildi. Ama insanlık halidir. Fakat bugün siz bir özgürlük liderinin istihbarat teşkilatına sözlü ve yazılı başvuruda bulunduğunu duydunuz mu? Bırakalım lideri hangi siyasal tutuklu cezaevlerinde MIT ile sözlü ve yazılı iletişime geçer. 1991'de Diyarbakır cezaevinde kaldım. Orada sıradan hangi tutukluya sorsanız bu iletişimi itirafçılık için başvuru olarak nitelerdi. Olgular göstermektedir ki BDP ve MHP çevrelerinden ileri sürülen Tayyip Erdoğan yönetiminin APO'ya teslim olduğu iddiaları gerçekçi değildir. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan ikisi de el ele ABD emperyalizmine teslim olmuşlardır. İmralı açılımının dümeninde Washington yönetimi bulunuyor. Brüksel ve Oslo'dan İmralı'ya kadar masanın başında CIA var. ABD'nin projesi uygulanıyor. Yürütülen sürecin halkı ve Türkiye solunu ilgilendiren yönü budur. İmralı'da müzakere falan olmadı. AKP ve PKK, ABD'nin kanlı Kerkük-Musul senaryosunda kendilerine verilen rolleri paylaşıyorlar ve uygulamanın sorunlarını görüştüler. Tayyip Erdoğan bu gerçeği şöyle açıkladı. Şu anda İmralı beklentilerimize cevap verecek noktaya doğru bir defa adımlarını atıyor. Dipnot Habertürk Televizyonu 1 Şubat 2013. Abdullah Öcalan'ın açıklamaları da anlaşmanın sonuçlandığını gösteriyordu. O kadar ki PKK lideri Tayyip Erdoğan yönetiminde duyduğu güveni gazetelerinden ilan etti. Bir gazete manşeti: Hükümete güveniyorum. Hürriyet, 24 Ocak 2013. Abdullah Öcalan anayasanın vatandaşlık maddeleri Numan Kurtulmuş ve Osman Cani yazsın diyordu. Dipnot Habertürk Televizyonu 1 Şubat 2013. Arkasından AKP'nin Türk kavramını vatandaşlık meselesinden silen önerisi basında yer aldı. AKP'nin bütün sözcüleri Abdullah Öcalan'ı yere göğe koyamadılar. Artık bütün mesele Öcalan'ın PKK üzerindeki disiplinini el birliğiyle sağlamak olarak kondu. Bütün dikkatler Kandil'in Öcalan'a bağlı kalmasına yoğunlaştı. Öcalan Kandil'i yola getirecekti. Öcalan'ın kendisine yazdırılan mektupta belgesel, bölgesel özellik talebinden vazgeçtiğini basında yer aldı. Bu talep yerel yönetimlerin yetkilerinin genişletilmesi formülüyle karşılanacaktı. Kamuoyundan asıl gizlenen madde Tayyip Erdoğan ile Barzani arasındaki petrol biraderliğine Abdullah Öcalan'ın da katılmasıdır. Bu durum PKK'nın Kandil'deki silahlı gücü petrol seferinin enstrümanı haline getirilecekti. Böylece aynı zamanda ABD'nin PKK'nın silahlı gücünü koruma duyarlılığı da karşılanıyordu. PKK silah varlığını korumanın ötesinde Tayyip Erdoğan Abdullah Gül yönetiminin korunmasına kavuşturuluyor ve namlular hep birlikte Irak'a, İran'a ve Suriye'ye çevriliyordu. Sayfa 77 ayrımın sonu.